Ayrım 5.
Profesör Akdağ'ın saptamalarına göre hem para kesen tek yer başkentteki darphane değildir, hem de para kestirme yetkisi sadece devlete ait değildir çünkü. Gümüşü olan özel kişiler de istedikleri darphanelerde kendileri için para kestirebildikleri gibi, gümüş elde eden görevliler de İstanbul dışındaki darphanelerde devlet adına para kestirebilmektedirler. Nitekim gene aynı tarihçilerin yazdıklarına göre zaten Fatih'te bizce hiç kuşku yok ki İstanbul'u fethedip elde ettiği ganimetlerle hazineyi zenginleştirerek yeterli gümüşe kavuşunca hemen piyasadaki eksik vezinli akçeleri de toplatmış mıdır bilinmez ama akçenin veznini gene eski düzeye getirtip tekrar 100 dirhem gümüşten 300 akçe kestirmeye başlamıştır. Hatta Profesör Akdağ Bursa Şeriye sicillerinde Fatih'in son yıllarında 1477'lerde Bursa'da 100 dirhem gümüşten 300 yerine 280 adet akçe kestirdiğine dair kayıtlara da rastlandığını yazmaktadır. Burada hemen şunu da belirtelim ki toplumsal bilincinde taşınmaz, gayrimenkul, mülkiyet hakkı kavramının henüz oluştuğu bile kuşkulu, doğru dürüst bir arazi ölçü birimi de olmayan Osmanlı İmparatorluğundaki ekilebilir toprakların yüzde kaçının dirlik olarak dağıtıldığı ve yüzde kaçının öşürünün, vergisinin, rüsumunun devlet adına toplandığı konusunda da günümüze ulaşabilmiş ciddi bir bilgi yoktur ne yazık ki gördüğümüz kadarıyla. Ayrıca bu derme çatma defterdarlık örgütü ve bu ücret politikasıyla devlete ait öşür ve vergilerin sağlıklı bir biçimde toplanarak hazineye ulaştırıldığını söyleyebilmek de olanaksızdır galiba. Bu nedenle Fatih'in gerçekten de sikke kestirebilmek için yeterli gümüşü sağlayabileceği tek kaynak fetihler olsa gerektir doğrusu bizce de. Üstelik ola ki ulufeli kapı kulu sayısını çoğaltmak yerine İKTA sistemiyle sağlanan asker sayısını çoğaltmayı daha akıl kârı bulduklarından dirlik olarak dağıtabilecekleri yeni miri araziler yaratabilmek amacıyla Fatih döneminde bazı akraba aşiretlere ilk yıllarda yurtluk olarak bırakılmış topraklara bile el konulmasına, Kanuni döneminde Amasya yöresindeki zahmetlerin sahiplerinin elinden alınıp timar olarak dağıtılmasına, 3. Murat döneminde de ülkedeki bütün öşri ve haraci arazilerin bir fermanda toptan miri arazi haline döndürülmüş olmasına bakılırsa, doğrusu Osmanlıların ülkedeki ekilebilir toprakların tamamını dirlik olarak dağıttıklarını, dolayısıyla devletin zaten toplayacağı önemli bir aşar ve vergi gelirinin bulunmadığını söylemekte galiba gerçeğe pek aykırı düşmese gerektir. Görüldüğü gibi Osmanlılarda da hazinenin asıl zenginlik kaynağı tarımsal veya tecimsel bir takım ekonomik eylemlerden sağlanan vergi gelirleri filan değil, hiç kuşku yok ki fetihlerdir. Vergi gelirleri de olsa olsa devede kulak kadar bir şeydir toplam bütçe içinde. Dolayısıyla ülkedeki en önemli üretici güç de ordudur. Devlette ordunun İKTA sistemiyle daha da güçlendirilmesi uğruna tarımsal üretimden sağlanabilecek gelirlerinin tamamından vazgeçmiştir neredeyse. İmparatorluğun bu özgün durumu aslında üretimle ilgili bir uygulama olması gereken İKTA sistemini de orduyla özdeşleştirerek ekonomik anlamından neredeyse bütünüyle soyutlamıştır yani. Nitekim bu nedenle de Osmanlı toplumundaki mülkiyet bilinci ve dolayısıyla mülkiyet ilişkileri gerekli evreleri geçirip belki de taşınır taşınmaz mülkiyet hakkı ayrışmasına bile tam uğrayamadan sanki hep ilk sahiplenme hakkı düzeyinde kalmıştır bizce. Ama tarihçilerimizin ve bilim adamlarımızın, üniversitelerimizin bugüne dek Osmanlı toplumundaki mülkiyet kavramı ve ilişkileri konusunda herhangi bir araştırma, ciddi, özgün çalışma yapmış olduklarını söyleyebilmek de doğrusu olanaksızdır ne yazık ki. İKTA sistemiyle sağlanan bu askerler de orduya dirlik sahipleri adına gönüllü olarak boğaz tokluğuna fisebilillah katılmamaktadırlar elbette. Profesör Akdağ'ın saptamalarına göre 16. yüzyılın başlarında Yavuz döneminde sekbanlara dirlik sahiplerince yıllık ücret olarak 600 akçe ödenmektedir örneğin. Yeniçerilere daha acemi olanlar ocağındayken günde 2 akçe ödendiği düşünülürse günlüğü 2 akçeyi bile bulmayan bu ücretin hiç de çekici olmaması gerekir doğrusu. Haydi tutsak Hristiyan çocukları için Yeniçerilik zaten bir yazgıdır diyelim ama reaya çocuklarının salt bu ücretlerin çekiciliğine kapılıp dirlik sahiplerinin yanında asker durmayı seçtiklerini söyleyebilmek de gerçekten olanaksızdır yani. Çünkü vakanüvislerin yazdıklarına göre örneğin Yeniçeriler Fatih'in 100 dirhem gümüşten 300 yerine 375 akçe kestirmesi üzerine ayaklanıp ulufelerini 3 akçeden 3,5 akçeye çıkartmış oldukları halde ilginçtir gene Profesör Akdağ'ın saptamalarına göre 1450'den sonra tam 150 yıl boyunca üstelik bu süre içinde paranın gümüş ağırlığıyla defalarca oynanmış olmasına karşın bir daha böyle bir girişimde bulunmamışlardır artık her ne hikmetse. Yani gerek Yeniçerilerin gerekse dirlik askerlerinin gözünde aslında bu ücretlerin pek de bir önemi yoktur anlaşıldığı kadarıyla. İmparatorluğun güçlü olduğu, fetih seferlerinin ardı ardına yapıldığı bu 150 yıllık dönemde de ulufelerinin artırılması konusunda herhangi bir istekte bulunmamaları da bu yüzden olsa gerektir. Kısacası gerek Yeniçeriler gerekse dirlik askerleri için askerliği çekici kılan tek şey yağmadır, galiba hiç kuşku yok ki. Çünkü fethedilen yerlere önce askerlerin belirli bir süre yağmalamasına izin vermek bir doğu geleneğidir. Örneğin Selçuklu Sultanı Tuğrul Bey, Abbasi halifesine bundan böyle Müslüman ülkeleri yağmalatmayacaklarına dair verdiği söz için, 1057'de Musul'un fethinde geleneği çiğneyip askerin yağmalamasını yasaklayınca, hemen ayaklanmıştır ordu. Bu durumda saltanatının bile tehlikeye düşebileceğini gören sultan, hiç olmazsa Müslüman halkın canına bir zarar verilmemesi konusunda askerleri ikna ederek çareyi kentin insanlar çıkarıldıktan sonra yağmaya açılmasında bulmuş ve gerçekten de Musul, çoluk çocuk herkes çıkarıldıktan sonra kent askerin yağmasına bırakılmıştır günlerce. Vakanüvislerin yazdıklarına göre 51 günlük kuşatma sırasında tam 3 kez de saldırıldığı halde İstanbul'un hala fethedilememiş olmasına dehşetli öfkelenen Sultan Mehmet de 27 Mayıs 1453 günü bütün vezir ve paşalarını çadırına çağırıp kentin derhal alınması halinde askerlere, kimi tarihçilere göre süresiz, kimi tarihçilere göre de 3 gün süreyle sınırsız yağma hakkı tanıyacağını söyleyince bilindiği gibi İstanbul hemen ertesi gün 28 Mayıs 1453'te fethedilmiştir. Örneğin Aşık Paşazade tarihinde 50 gün gece gündüz cenk olundu. 51. gün günhar yağma buyurdu. Hücum ettiler. 51. gün salı günüydi. Hisar fetholundu. İyi yağmalar ve doyumluklar oldu. Altın, gümüş, mücevher ve türlü kumaşlar gelip pazara döküldü. Satmaya başladılar. Halkını esir ettiler, tekfürünü öldürdüler, güzel kızlarını gaziler bağırlarına bastılar diye anlatmaktadır bu olayı. İstanbul'un fethine Sultan Mehmet'in tarihçisi olarak katılmış Tursun Bey de Fatih'in ünvanlarından biri olan Ebu'l-Feth deyimini kullanarak tarihi Ebu'l-Feth, Fatihler babasının tarihi adıyla yazıp sultana sunduğu kitabında tıpkı Aşık Paşazade gibi askerler saraydan ve zenginlerin evlerinden gümüş ve altın kapları, değerli taşları ve kumaşları aldılar. Bütün çadırlar yakışıklı olanlar ve güzel kızlarla doluydu. Bu şekilde pek çok kişi fakirlikten kurtarıldı ve zengin kılındı demektedir. Hatta ola ki bu yağma karşısında şaşıran Fatih bile Ayasofya'ya girdiğinde bir askerinde yerdeki mermerleri götürmek için sökmeye çalıştığını görünce ganimet ve esirlerle yetinin, şehrin yapıları bana aittir bire diye bağırmıştır öfkeyle vakanüvislerin yazdıklarına göre. Ve ne zaman bir toplumsal sorun patlasa hemen orduyu anımsamışlar. Kısacası ordu padişahların serdarlığında sefere çıkıp yeni yerler fethettikçe ülkede de asayiş berkemal olmuştur genellikle. Devletin başını ağrıtacak önemde toplumsal sorunlarla pek de karşılaşmamıştır Osmanlı. Ancak yukarıda da değinildiği gibi imparatorluk iyice büyüyüp sınırların başkente uzaklığı binlerce kilometreye ulaşınca ülkede de bir takım toplumsal sorunlar patlak vermeye başlamıştır hemen. İlginçtir aynı anda orduda da huzursuzluk belirtileri baş göstermiştir. Örneğin Peçevi tarihinde belirtildiğine göre 1553'ten 1566'ya kadar yeni bir sefere çıkmayınca Koca Kanuni Sultan Süleyman'a karşı bile Padişah kocaldı gayrı, ondan sefere çıkılmıyor. Bu askere genç bir baş gerek diye homurdanmalar başlamıştır orduda. Oysa Kanuni Sultan Süleyman da imparatorluğun sınırlarının çok genişletilmiş olmasından dolayı fetih seferlerinin artan maliyetleri yüzünden yeni bir fetih seferine çıkmayı uzun süre göze alamamıştır ola ki. Çünkü 1553 yılındaki İran seferinde fethedilen yerlerden elde edilen ganimetler ordunun masrafını bile karşılamamıştır vakanüvislerin yazdıklarına göre. Ordu, İran Şahı'nı cezalandırmak üzere 1553 yılı yaz aylarında İstanbul'dan hareket etmiş ancak onca yolu yaya olarak bir mevsimde kat edemediği için gidişte Halep'te 1554 yılı yaz aylarında Nahçıvan'ı, Erivan'ı ve Karadağ'ı fethettikten sonra dönüşte de bu kez Amasya'da kışlamak zorunda kalmış ve 1555 yılında İstanbul'a dönebilmiştir. Böyle birkaç yüz bin kişilik bir ordunun ardı ardına 2 yıl dışarıda konaklaması da bu fetih seferinin giderlerinin en az birkaç kat katlanmasına neden olmuştur, hiç kuşku yok ki. Ama askerin huzursuzluğu zamanla ne boyutlara ulaşmış ki demek, artık iyice yaşlı ve hasta olduğu halde Sultan Süleyman da ömrünün son yılında tam 73 yaşındayken Avusturya'ya savaş ilan ederek ordunun başında yeni bir fetih seferine çıkmak zorunda kalmıştır çaresiz 1566'da. Oysa gerçekten de gut, damla, nikris hastasıdır ve hastalığı iyice ilerlemiş olduğu için ayakta duracak hali bile yoktur. Bu nedenle sefere de zaten arabayla çıkmıştır. Ancak kasabalardan geçilirken düşman gözlere dinç ve zinde görünmek için kah tahtiravanla taşınmakta, kah ata bindirilmektedir binbir güçlükle. Nitekim daha seferin başında Siket var kuşatmasında kalenin alındığını da göremeden bir gün önce ölmüştür. Sadrazam Sokullu Mehmet Paşa sultanın öldüğünü Şehzade Selim tahta çıkıncaya dek gerek asker gerekse düşman öğrenmesin diye seferin amacı sanki Siket var kalesini almakmış gibi ordunun hemen Belgrad'a dönmesini buyurduğu için Kanuni'nin bu son seferi de yolun başında sessizce sona ermiştir böylece. Yani Ulufeli askerler bu fetihte de şöyle gönüllerince bir yağma olanağını bulamamışlardır. Üstelik Şehzade Selim'in tahta çıkışından dolayı iyi bir culus bahşişi de verilmeyince daha Belgrad'da homurdanmaya başlamışlar. İstanbul'da ise yalnız homurdanmakla kalmayıp gemi iyice azıya alarak saraya giden yolları kesmişler. Saray kapılarını tutup günlerce kimseyi dışarıya salmamışlar. Hatta kendileriyle görüşmeye gönderilen vezirleri bile yakalayıp tartaklamışlardır bu öfkeyle. Tam o günlerde İstanbul'a dönen Kaptanı Derya Piyale Paşa'nın Sakız Adası'nın fethinden sağlayıp getirdiği ganimetlerle yeni akçe kestirilip culus bahşişlerinin arta kalanı acele ödenmiş de ancak bastırılabilmiştir bu olaylar. Ardından da Sultan II. Selim ola ki böylesi bir durumu bir daha yaşamak istemediği için ve de kendisini bu sıkıntıdan kurtaran ganimetin bir adadan sağlanmış olduğunu düşünerek Piyale Paşa'yı sadrazamlığa getirip yeni bir sefere çıkılarak bu kez de Kıbrıs'ın fethedilmesine olur vermiştir hemen. 1570'te de Kıbrıs fethedilmiştir ya, koca Osmanlı ordusu için Kıbrıs'ın eti nedir, budu nedir? Ayrıca fetihlerin arkası kesilip zengin yağma olanakları azaldıkça homurdanmaya başlayanlar salt başkentteki kapı kulları da olmasa gerektir mutlaka. Çünkü Kanuni'nin de daha İran seferinin dönüşünde 1554'te Amasya'da bir fermanla o bölgedeki bütün zahmet sahiplerinin ellerinden dirliklerini alıp toprakları Ulufeli kale erlerine biner akçelik timarlar şeklinde dağıtmasına bakılacak olursa aynı günlerde Anadolu'da da bir takım huzursuzlukların patlak vermeye başladığından kuşku duyabilmek bile olanaksızdır galiba. Üstelik ülkenin sınırları çok genişlediği için 1550'lerden sonraki seferlerin çoğu Profesör Mustafa Akdağ'ın da belirttiği gibi artık fetih değil bir savunma seferi olarak düzenlenmektedir zaten. Bu nedenle bir yağma veya ganimet elde etmek bu seferlerin çoğu için elbette söz konusu bile değildir. Nitekim Kanuni de tarihçilerin yazdıklarına göre 1553'te İran ordusu Osmanlı topraklarına saldırınca apar topar yeni bir sefere çıkmak zorunda kalmıştır. Şahı derhal cezalandırmak amacıyla. Yani İran seferi de aslında bir fetih değil, bir savunma seferidir. Ola ki bu nedenle de İran içlerine çekilen şahın ardından gidilmemiş ama hem onu cezalandırmış olmak için hem de buraya kadar gelinmişken bari eli boş dönüldü denilmesin diyerek sınır boylarındaki Nahçıvan, Erivan, Revan, Karadağ filan alınmıştır sanki. Kuşkusuz sınır boylarındaki bu Etine Budüne kentlerin fethedilmesinden sağlanan ganimet ve yağmalarda ne kapı kullarının dişlerinin kabuğuna yetmiş olsa gerektir ne de timarlı sipahilerin veya segbanların. Dolayısıyla zengin yağma olanakları elde edemeyip tek gelir olarak devletten veya dirlik sahiplerinden aldıkları ulufelere maaşa kalan askerler yavaş yavaş geçim sıkıntısı içine de düşmeye başlamışlardır artık. Çünkü bu ücretler karınlarını bile doğru dürüst doyurmalarına yetmemektedir. Çaresiz çevre halktan zorla haraç toplamaktadırlar. Bu yüzden halk da askerlerden şikayetçidir. Bu serserilerin toplanıp sınır boylarına götürülmeleri için sık sık sefere çıkılmasını istemektedirler. Yani seferler Anadolu halkının ve esnafının da bir an için rahat soluk almasını olanak verir olmuştur böylece. Ne var ki bu kez de askerler düzenlenen bu zoraki seferlere veya savunma seferlerine gönüllü olarak pek de katılmak istememektedirler. Sonucun karlı olmayacağını son deneylerden kestirebildikleri için. Türlü özürler uydurmaktalar, hatta olmadı verilecek cezayı da göze alarak seferden kaçmaktadırlar tarihçilerin belirttiklerine göre. Bilindiği gibi Yeniçeriler sultanlardan 3 aydan 3 aya belirli bir ulufe alırlarken segbanlara da bağlı oldukları dirlik sahiplerince önceden belirlenmiş bir ücret ödenmektedir her yıl. Ancak dirlik sahiplerinin yanında asker durmayı çekici kılan şey de ücretler değil imparatorluğun büyüme dönemindeki ardı arkası kesilmeyen fetihler olmuştur hiç kuşku yok ki. Çünkü onlara da fetihlerden sonra sınırsız yağma hakkı tanınmaktadır tıpkı Yeniçeriler gibi. Acemi olanlar ocaklarında asker olarak yetiştirilmiş tutsak veya devşirme Hristiyan çocuklarının koşullar değişince hemen sarılabilecekleri Yeniçerilikten başka bir umarları o gün için galiba gerçekten yoktur. Ama dirlik sahiplerince kiralanan ücretli askerler fetihlerin arkası kesilir kesilmez hemen terk edivermişlerdir birliklerini görüldüğü gibi. Bu yüzden de taşrada asker ücretleri hızla yükselmiştir. Nitekim Profesör Mustafa Akdağ'ın belirlemelerine göre de 16. yüzyılın başlarında dirlik sahipleri yıllık 600 akçe ücretle bir sekban tutabilir ve ona 5-600 akçeye bir at satın alabilirlerken bu rakamlar aynı yüzyılın sonlarına doğru 3. Murat döneminde birden 5-6 kat artmış ve bir sekbanın dirlik sahibine yıllık maliyeti 3000 akçeye kadar çıkmıştır. Atların fiyatları da artık 2-3 bin akçe dolaylarındadır. Dirlik sahipleri de ola ki bu nedenlerle seferlere ya daha az sayıda nitelikli savaşçı ile katılabilmektedirler ya da o ücretlere ancak bulabildikleri düşük nitelikli bir takım acemi erleri götürebilmektedirler yanlarında artık. Ayrıca bu birlik sahipleri de katıldıkları fetihlerde elde edilen ganimetten önemli bir pay alıyor olsalar gerek ki Profesör Akta bu olumsuz gelişmenin dirlik sahiplerinin de süratle refahlarını kaybetmelerine sebep olduğunu yazmaktadır. Hatta öyle ki bu beyler, timar erbabı, bir yandan yeni gelir kaynaklarının ardının kesilmesi, öte yandan sefer giderlerinin eskiyle oranlanamayacak denli yükselmiş olması gibi nedenler yüzünden hızla müflis, iflas etmiş duruma bile düşmüşlerdir gene Profesör Akdağ'ın deyimiyle. Bu olumsuz gelişmeler yüzünden fakirleşenler, refah düzeyini yitirenler, müflis duruma düşenler ise sadece askerler ve dirlik erbabı da değildir elbette. Örneğin gene Profesör Akta 1541-1599 yılları arasında yaşamış, Kanuni sonrası dönemin ünlü tarihçilerinden Ali Gelibolulu Mustafa Ali Bey'in de Kühnül Ahbar, Haberlerin Kaynağı adlı 4 ciltlik kitabında 16. yüzyılın ortalarından itibaren ülkede eskiye göre açık bir sefalet doğmuştur diye yazdığını belirtmektedir. Yani halk da kaçınılmaz bir biçimde hızla fakirleşmiştir bu süreçte. Fakirleşmeyle birlikte de özellikle Anadolu'nun çeşitli yerlerinde bir takım toplumsal olaylar patlak vermeye başlamıştır hemen. Kent ve kasabalarda bile can güvenliği, mal güvenliği neredeyse hiç kalmamıştır. Hırsızlık, soygun, gasp, cinayet ve benzer gibi olaylar hızla artmış, artık kentlerde bile geceleri evleri hırsız ve katillere karşı korumak, herkesin kendi gücüne kalmış bir iş halini almıştır. Aynı zamanda ülkedeki meyhane sayısı da hızla çoğalmıştır. Fuhuş artmış, erkek elbisesi giydirilmiş kadınlar geceleri sokaklarda açıktan satılır olmuştur artık. Güya ülkedeki can ve mal güvenliğini sağlayan asesler, hatta ases başları bile içip sarhoş olduktan sonra evlere zorla girerek kadınları, kızları almaktadırlar. Tarihçi Ali Bey'in verdiği bilgilere göre Osmanlı ülkesindeki ilk kahvehanede bu tarihlerde 1553-54'lerde açılmıştır zaten. Niyazi Berkes de ilk kahvenin Osmanlı ülkesine 1554'lerde Arabistan'dan geldiğini ve daha sonra İstanbul üzerinden Avrupa'ya yayıldığını belirttikten sonra Avrupa'da da hükümetleri korkutan bu kahvehanelerin üstlendikleri söz konusu yüzyıldaki toplumsal işlevlerle ilgili olarak bu kahvehanelerden korkmakta Osmanlı Devleti'nin haklı endişeleri vardı. Çünkü Osmanlı Devleti'nin uyruğunun yani reayanın camiden, mescitten, kiliseden başka gidecek, toplanacak yerleri yoktu. Buralarda da sadece vaizler konuşurdu. Askerler ise ya kışlalarda ya da timar bölgelerinde, kalelerde yaşarlardı. Kahvehaneler Osmanlı ülkesinde özellikle de İstanbul'da cami ve mescidin yerini alan ilk siyasal dedikodu, hatta komplo yuvaları oldular. Yani kahvehanelerle meyhaneler reayanın ve yeniçerilerin uğrağı, eğlenme ya da dinlenme yeri olmaktan çok hükümete karşı ayaklanma, komplo hazırlama merkezleri haline gelmişti diye yazmaktadır. Görüldüğü gibi 16. yüzyılın ortalarından itibaren patlak vermeye başlayan bu olgular, salt o yörelerdeki asayişin bozulmasının veya kimi güvenlik görevlilerin kötü yöntemlerine neden olduğu polisiye olaylar şeklinde değil, bozulan ekonomik dengeden kaynaklanan toplumsal sorunların görüngüleri olarak değerlendirilirse gerektir kesinlikle. Nitekim Osmanlılar da olaylarla karşılaşır karşılaşmaz hemen bir takım polisiye önlemler almaya kalkışmak yerine sorunun çözümünü devletin güçlendirilmesinde yani ordunun yeniden eski savaş gücüne kavuşturulmasında aramışlardır gördüğümüz kadarıyla. Örneğin Kanuni Sultan Süleyman bu gerçekle ilk kez İran seferi sırasında karşılaşınca hemen celallenip bir takım kişileri polisiye önlemlerle cezalandırmaya kalkışmak yerine daha 1554'te dönüşte Amasya'da bir ferman çıkararak İkta sisteminde bazı değişiklikler yapma yolunu seçmiştir. Bilindiği gibi.